Ayrım 8.
50. Teknik hizmetler sınıfında istihdam edilebilmek için gerekli asgari şart aşağıdakilerden hangisidir? A. En az ortaokul mezunu olmak. B. En az orta dereceli mesleki tahsil görmek. C. 2 yıllık mesleki yüksek öğrenim görmek. D. 4 yıllık fakülte mezunu olmak. Doğru cevap B. En az orta dereceli mesleki tahsil görmek. 51. Aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin şartlarından biri değildir? A. Olumlu sicil almak. B. Amirin teklifte bulunması. C. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmak. D. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. Doğru cevap B. Amirin teklifte bulunması. 52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen disiplin cezaları kaç tanedir? A2, B3, C4, D5. Doğru cevap D5. 53. 1 uyarma, 2 kınama, 3 derece yükselmesini durdurma, 4 aylıktan kesme. Yukarıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen disiplin cezalarından değildir? A1, B2, C3, D1. Doğru cevap C3. 54. Bir kınama, 2 sözleşmenin fesli cezası, 3 kıdemin durdurulması, 4 görevden uzaklaştırma. Yukarıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen disiplin cezalarından biridir? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap A1. 55. Devlet memurlarına verilen en hafif disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? A. Uyarma, B. Kınama, C. Aylıktan kesme, D. Devlet memurluğundan çıkarma. Doğru cevap A. Uyarma. 56. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen disiplin cezalarından biri değildir? A. Uyarma, B. Aylıktan kesme, C. Derece terfiini durdurma, D. Kademe ilerlemesini durdurma. Doğru cevap C. Derece terfiini durdurma. 57. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir? A5, B7, C9, D10. Doğru cevap B7. 58. Uyarma cezası verilen devlet memurları cezaların sicilden silinmesini kaç yıl sonra talep ederler? A2, B5, C7, D10. Doğru cevap B5. 59. Hizmeti 10 yıldan az devlet memurlarının yıllık izinleri aşağıdakilerden hangisidir? A10, B15, C20, D30. Doğru cevap C20. 60. Hizmeti 10 yıl dahil yıl olan devlet memurlarının yıllık izinleri ne kadardır? A 10 gün, B 15 gün, C 20 gün, D 30 gün. Doğru cevap C 20 gün. 61. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının izinlerinden birisi değildir? A yıllık izni, B mazeret izni, C hastalık izni, D ücretli izin. Doğru cevap D ücretli izin. 62. Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi kaç saattir? A 25, B 30, C 40, D 45. Doğru cevap C 40. 63. Günlük çalışmanın başlama ve bitiş süreleri merkezde kim tarafından belirlenir? A. Devlet Personel Başkanlığı, B. Başbakanlık, C. Bakanlar Kurulu, D. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Doğru cevap C. Bakanlar Kurulu. 64. Günlük çalışma, başlama ve bitiş süreleri illerde kim tarafından belirlenir? A. İçişleri Bakanlığı, B. Başbakanlık, C. Valilik, D. Devlet Personel Başkanlığı. Doğru cevap C. Valilik. 65. Devlet memurunun kendisinin evlenmesi halinde isteği üzerine kaç gün mazeret izni verilir? A 3, B B4, C5, D7. Doğru cevap C5. 66. Devlet memurunun kayınpederinin ölmesi halinde kaç gün mazeret izni verilir? A3, B5, C7, D izin verilmez. Doğru cevap D izin verilmez. 67. Devlet memurunun babasının ölmesi halinde kaç gün mazeret izni verilir? A3, B5, C7, D6. Doğru cevap B5. 68. Eşi devlet memuru olmayan devlet memuruna hangi hallerde 5 gün mazeret izni verilmez? A. Annesinin ölmesi. B. Kardeşinin ölmesi. C. Kaynanasının ölmesi. D. Babasının ölmesi. Doğru cevap C. Kaynanasının ölmesi. 69. Doğum yapan devlet memuruna istekleri halinde en çok ne kadar aylıksız izin verilir? A. 6 ay. B. 8 ay. C. 10 ay. D. 12 ay. Doğru cevap D. 12 ay. 70. Devlet memuruna doğum yapmasından önce ne kadar mazeret izni verilir? A. 4 hafta. B. 6 hafta. C. 8 hafta. D. 10 hafta. Doğru cevap C. 8 hafta. 71. Devlet memurunun 10 hizmet yılını tamamlamış olması halinde memuriyet süreleri boyunca bir defada kullanılmak üzere kendisine ne kadar aylıksız izin verilir? A. 4 ay. B. 6 ay. C. 8 ay. D. 12 ay. Doğru cevap B. 6 ay. 72. Verem, kanser ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara yakalanan devlet memurlarına uzatmalar hariç en fazla ne kadar hastalık izni verilebilir? A. 6 ay. B. 12 ay. C. 18 ay. D. 20 ay. Doğru cevap C. 18 ay. 73. Olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurlarından yerlerine atananlar gelmeden görevini bırakıp ayrılanların yeniden devlet memuriyetine alınabilmesi için öngörülen bekleme süresi ne kadardır? A. 6 ay, B. 1 yıl, C. 3 yıl, D. Hiçbir surette devlet memurluğuna alınmazlar. Doğru cevap D. Hiçbir surette devlet memurluğuna alınmazlar. 74. Bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat ederek memurluktan çekilme isteğinde bulunan ve bu isteği yetkili makamlarca kabul edilen devlet memurlarının yeniden devlet memuriyetine alınabilmesi için geçmesi gereken 657 sayılı kanunda öngörülen bekleme süresi ne kadardır? A. 3 ay. B. 6 ay. C. 8 ay. D. 1 yıl. Doğru cevap B. 6 ay. 75. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilebilir? A. Disiplin amirleri. B. Disiplin kurulu. C. Yüksek disiplin kurulu. D. İl disiplin kurulu. Doğru cevap A. Disiplin amirleri. 76. Devlet memurunun olumlu sicil alabilmesi için sicil raporlarında yer alan sicil notu ortalamasının en az kaç puan olması gerekmektedir? A. 50, B. 60, C. 65, D. 75. Doğru cevap B. 60. 77. Devlet memurunun olumsuz sicil alabilmesi için sicil notunun en az kaç olması gerekmektedir? A. 59, B. 60, C. 61, D. 65. Doğru cevap A. 59. 78. İlk öğretim müfettişleri 657 sayılı devlet memurları kanununda öngörülen hangi hizmet sınıfında yer alır? A. Genel idare hizmetleri sınıfı. B. Yardımcı hizmetler sınıfı. C. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı. D. Denetim hizmetleri sınıfı. Doğru cevap C. Denetim hizmetleri sınıfı. 79. Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin hangi hallerde kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar borçlandırılır? A. personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden görevinden ayrılması, B. müstafi sayılması, C. bir ceza ile görevine son verilmesi, D. hepsi. Doğru cevap D. hepsi. 80. İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları hakkında hangi işlem yapılır? A. devlet memurluğu sona erdirilir. B. görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanır. C. başka bir sicil amirinin emrine atanır. D. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır. Doğru cevap C. başka bir sicil amirinin emrine atanır. 81. Görevinde olağanüstü gayret ve çalışma gösteren devlet memurlarına merkezde kim tarafından takdirname verilir? A. müfettişler, B. atamaya yetkili amir, C. personel daire başkanı, D. vali. Doğru cevap B. atamaya yetkili amir. 82. Aşağıda yer alan ve boş olan kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? A. veteriner, B. defterdar, C. tabip, D. mimar. Doğru cevap B. defterdar. 83. 4 yıl süreli yüksek öğrenimini bitirmiş ve daha sonra yüksek lisans diploması almış bir kişi, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memuriyete başlayacağı derece ve kademe aşağıdakilerden hangisidir? A. 8'e 1, B. 8'e 2, C. 9'a 1, D. 9'a 2. Doğru cevap D. 9'a 2. 84. Sicil amirleri sicil raporlarını yılın hangi ayında doldurur? A. 1. ay, B. 6. ay, C. 10. ay, D. 12. ay. Doğru cevap D. 12. ay. 85. Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri uyarılmaları bakımından gizli bir yazıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından kendilerine bildirilir? A. atamaya yetkili sicil amirleri, B. kurum amiri, C. disiplin amiri, D. müfettiş. Doğru cevap A. atamaya yetkili sicil amirleri. 86. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4C maddesine göre çalışan geçici personelin ücretleri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A. Bakanlar Kurulu, B. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, C. Maliye Bakanlığı, D. Devlet Personel Başkanlığı. Doğru cevap A. Bakanlar Kurulu. 87. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen geçici personelin çalıştırılacağı görevler, sayısı ve ücretleri aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınarak belirlenir? A. Devlet Personel Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, B. Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, C. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı, D. Devlet Personel Başkanlığı. Doğru cevap C. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı. 88. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun ödev ve sorumluluklarından biri değildir? A. sadakat, B. tarafsızlık, C. mal bildirimi, D. müracaat ve şikayet. Doğru cevap D. müracaat ve şikayet. 89. Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz emir ilkesine ilişkin yanlış bir ifade içermektedir? A. devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. B. amir kanuna aykırı emri yazılı olarak yenilerse memur bu emri yapmaya mecburdur. C. konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. D. kanunsuz emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk sadece yerine getiren memura aittir. Doğru cevap D. kanunsuz emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk sadece yerine getiren memura aittir. 90. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre en ağır disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? A. Aylıktan kesme, B. Uyarma, C. Kademe ilerlemesinin durdurulması, D. Devlet memurluğundan çıkarma. Doğru cevap D. Devlet memurluğundan çıkarma. 91. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz ifadesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda hangi bölümde düzenlenmiştir? A. Ödev ve sorumluluklar, B. Genel haklar, C. Yasaklar, D. Sosyal haklar. Doğru cevap A. Ödev ve sorumluluklar. 92. Amirin mahiyetindeki memurlara aşağıdaki ilkelerden hangisini gözeterek davranışta bulunmak zorundadır? A. Liyakat, B. Kariyer, C. Unvan ve kıdem, D. Hakkaniyet. Doğru cevap D. Hakkaniyet. 93. Aşağıdakilerden hangisi amir durumunda olan devlet memurunun görev ve sorumluluklarından birisi değildir? A. Amirin mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması. B. Amirin yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanması. C. Amirin mahiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumlu olması. D. Amirin mahiyetindeki memurların sendikal faaliyetlerini kontrol etmesi. Doğru cevap D. Amirin mahiyetindeki memurların sendikal faaliyetlerini kontrol etmesi. 94. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen devlet memurlarının genel haklarından biri değildir? A. Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı. B. İsnat ve iftiralara karşı koruma. C. İzin hakkı. D. Mülkiyet hakkı. Doğru cevap D. Mülkiyet hakkı. 95. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için 657 sayılı kanunda öngörülen yasaklardan değildir? A. Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak. B. Grev yasağı. C. Ticaret ve kazanç getirici faaliyet. D. Sendika kurma. Doğru cevap D. Sendika kurma. 96. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için devlet memurları kanununda öngörülen yasaklardan değildir? A. Gizli bilgileri açıklama. B. Hediye alma ve menfaat sağlama. C. Denetimdeki teşebbüsten menfaat sağlama. D. Şikayet ve müracaatta bulunma. Doğru cevap D. Şikayet ve müracaatta bulunma. 97. Görevinden ayrılmış devlet memurunun kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri açıklaması için aşağıdakilerden hangisinin izni zorunludur? A. Müfettiş, B. Bakan, C. Disiplin amiri, D. Müsteşar. Doğru cevap B. Bakan.
Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanuna göre devlet memurlarına getirilen ticari faaliyet yasaklarından biri değildir? A. Ticari mümessil olmak, B. Ticari vekil olmak, C. Komandit şirkette komandite ortak, D. Anonim şirket ortağı olmak. Doğru cevap D. Komandit şirkette komandite ortak. 99. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanuna göre devlet memurlarına getirilen ticari faaliyet yasaklarından biri değildir? A. Komandit şirkette komanditer ortak olmak. B. Kolektif şirket ortağı olmak. C. Ticari vekil olmak. D. Ticari mümessil olmak. Doğru cevap A. Komandit şirkette komanditer ortak olmak.